köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.
Türkiye'nin yurt dışına açılan en güçlü sesi TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Gönül Köprüsü Kurumlarımız programına daha başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Mikrofonlarınızda ben Gökçen Dursun.
Ben Hatice Uysal.
Yapımcımız Gökhan Akkaya ile birlikte sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz tüm dinleyicilerimize. Evet sevgili dinleyicilerimiz, yaklaşık yarım saat sizlerle birlikte olacağız ve geçen hafta deniz fenerini tanıtmaya başlamıştık. Bu hafta da deniz fenerini tanıtmaya devam edeceğiz. Tarihinden ve kuruluşundan bahsetmiştik deniz fenerinin. Bu hafta yardımlarından, projelerinden, neler yaptıklarından, neler yapacaklarından bahsedeceğiz. Bu hafta da yine konuğumuz Deniz Feneri Ankara Şube Bölge Koordinatörü Hamit Kunt olacak. Sayın Hamit Kunt, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba.
Evet, Hamit Bey, yardım türleri dedik, projeler dedik. Bugün yardımlarla şöyle bir başlayalım istiyoruz. Yardım dediğimizde neler var? Hangi yardımlarda bulunuyoruz?
Aslında Türkiye'deki yardım kuruluşlarıyla belki dünyanın başka ülkelerindeki yardım kuruluşları arasında şöyle bir kategorik fark var. O da şu: başka ülkelere baktığın zaman yardımın kategorisine göre dernekleri ayrı ayrı görüyorsunuz. Mesela bir batıda bir yardım kuruluşu sadece su üzerine yardım kuruluşu var. Sadece gıda üzerine, sadece başka bir konu üzerine. Ama Türkiye'de bu ayrım henüz daha yapılmış değil. Yani belki çok spesifik sağlık üzerine var birkaç yardım kuruluşumuz ama onun dışındaki bütün yardım kuruluşlarının bir yardım kategorisi ayrımı yok.
Bütün kalemlerde yardım yapıyor.
Aslında Deniz Feneri de bunun en büyük örneklerinden bir tanesi.
Peki şunu söyleyelim hemen yeri gelmişken, bu avantaj mı dezavantaj mı? Yani olması gereken tek kalem üzerinde yoğunlaşmak mı, yoksa bütün dallarda yardımda bulunmak mı?
Aslında her iki durumun da avantajları ve dezavantajları var. Şimdi eğer siz bütün yardım alanlarında bir ülke olarak sivil toplum kuruluşlarını örgütleyebilmişseniz elbette böyle bir branşlaşmanın avantajları var. Neden? Çünkü tek bir işle uğraşan o işte daha başarılı, hizmetin olur, kalitesini artırıyor. Yaptığı işlerin kalitesi daha fazla oluyor. Ama Türkiye'de bütün alanlarda bugün su dediğimizde aklınıza bir yardım kuruluşu geliyor mu? Gelmiyor.
Hayır.
Sağlık haricinde henüz daha işte gıda dediğimizde bir gıda işi yapan bir yardım kuruluşu var mı?
Yok.
Yani oradan baktığınız zaman biraz mecburiyetten kaynaklanan bir durum var Türkiye'de. Her yardım kuruluşu her işi yapıyor. Yani yardım dediğinizde biraz da şöyle seyrediyor bu durum. Vatandaş geliyor, başvuruyor size. Diyor ki ben açım, evime ekmek lazım. O yardım kuruluşu hemen araştırıyor, uygun görürse ona ekmek götürüyor. Başka birisi geliyor, diyor ki ben açığım, oturacak yerim yok, mekan yok. Ona işte konutla ilgili, barınakla ilgili bir yardım çalışması yapıyor. Başka birisi geliyor, diyor ki ya ben hastayım, tamam sigortam var ama şu ilaçlarımı alamıyorum. Bunlar yurt dışı ilaçları, SSK bunları karşılamıyor. Ne yapıyorsunuz? Bakıyorsunuz, vermezseniz bu ilaçları gerçekten alamayacak. Onu yapıyorsunuz. Başka birisi geliyor, diyor ki ben akülü arabaya ihtiyacım var, devlet bunu karşılamıyor. Ne yapacaksınız? Onu vereceksiniz. Buradan baktığınız zaman insani olarak ihtiyaç duyduğumuz her alanda başvurular bize geliyor ve biz her alanda yardım çalışması
duyarsız
yapıyoruz. Ya yani öyle özel örnekler var ki mesela biraz da gelen yardım da sizi böyle yönlendiriyor. Siz gelin bizim lojistik merkezimize, aklınıza hayalinize gelmeyecek çeşitlilik vardır. Kalem ucundan dişi koltuğuna kadar uzanan ve böyle geniş portföyde bir yardım çeşitliliği var. Yani gıda, ev eşyası, sağlık malzemesi, tekerlekli sandalye. Şimdi doktorun birisi, diş doktoru muayenehanesini değiştirecek. Daha modern makineler alacak. Diyor ki ben ne yapayım bunu? Deniz feneri bunu birine verir diyor.
Değerlendirir.
Oldu mu oldu. Şu anda o diş koltuğuyla bir Suriyeli diş doktoru Suriyelilere diş muayenesi yapıyor.
Ne kadar güzel
yani
aslında.
Şimdi yardım alanı konusunda böyle bir durum var. Yani bakıyorsunuz deponuza, ya şunu kime versek diyorsun. İnşaat malzemeleri var. klozesinden tutun da lavabosundan aynasına varıncaya kadar mesela. Adam evini sökmüş, diyor ki ben ne yapayım bunları, kapılar var bir sürü mesela.
İsraf olmasın, çöpe gitmesin.
Geçen gün Suriyelilerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bir kardeşimiz geldi, geziyoruz. Bizim lojistik müdürümüz diyor ki ya şu diyor pencereler var ya, bir sürü var, bir sürü sökmüşler eski evleri. Bunları verelim bunlara diyor. Çünkü verecek yer arıyor. Şimdi size gelen nerede biraz sizi yönlendiriyor? Diyorsunuz ki şunu... Gelen insanların sosyal incelemelerine bakıyorsunuz, deponuza bakıyorsunuz nakit dışındaki. Ha, diyorsunuz ki şu var ya şu rafta, bunu ona vereyim diyorsunuz, yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz.
Yani bizde aslında gereksiz de değil. Yani bir barınma için götürüp orada
kesinlikle. İşte böyle bir avantaj da var aslında bunun. Avantaj kısmını isterseniz bunu yazalım. Elinize bir dosya geldi mesela. Eğer o dosyanın ihtiyacı farklı bir durum ise ama siz de sadece gıda çalışması yapıyorsanız o dosyaya yardım edemeyeceksiniz. Ama elinizdeki dosyaya bakıyorsunuz, sağ diyorsunuz ki burada 10 kalem ihtiyaç var. Bende bunun 7 kalemi var. Tamam, 7 kalemi karşılıyorsunuz.
Yani mesela sel felaketi oldu. Evin bütün eşyaları gitti.
Kesinlikle.
Ve ben şunu biliyorum ki hani mobilyasını yenileyen dinleyicilerimiz zaman zaman bizlere ulaşıyorlar. Ya Hatice Hanım işte ne yapabiliriz? Bunu verebileceğimiz bir yer var mı? Biri mobilyayı vermek istiyor. Karşı tarafta benim evimde hiç eşya yok diyor. Yani yerde halı yok diyor. Oturabileceğim bir kanepe yok diyor. Ya da çocuğumun yatağı yok diyor. Böyle bir durumda herhalde iki tarafı buluşturmak.
Deniz Feneri'nin bir avantajı da şu, birçok bölgede olduğu gibi Ankara'da da çok büyük geniş depoları var.
Evet, bu
ya lojistik merkezlerimiz var. Bu lojistik merkezlerimizde biz bu yardımları depolayabiliyoruz ve onları tasnif de ediyoruz kendi çeşitlerine göre. Ha şunu ifade edeyim. Mesela ikinci el kıyafet genelde almamaya çalışıyoruz. Yani insanlar kendilerinden getiriyorlar. Onları biz bir şekilde biriktirip birkaç ayda bir yükleyip doğuya, köylere, şu anda Suriye'ye falan gönderiyoruz ama kıyafeti genelde almamaya çalışıyoruz. Şey de şu. Ya zaten Allah razı olsun bizim halkımız, esnafımız yeterince bize birinci el kıyafet gönderiyor. Biz de onları o yoksulların belki birçoğu ilk defa ayağına spor yeni ayakkabı, ilk defa giymiş çocuk. İlk defa kot pantolon yeni giymiş çocukları hatırlıyorum yani. Bunun böyle bir güzelliği var. Bir de ikinci elde bizim insanımız çok hassas değil. Yani hassas insanlarımız da var. Yıkamış, ütülemiş, birini giyemeyeceğini ayırmış, onlara güzelce katlamış ve getirmiş. Ama bir kısmı da çuvala dolduruyor size getiriyor. Her türlü kirli, pasta vesaire. Sizin de onu yıkama çok şey bir külfet. Ama kıyafet dışındaki özellikle ev eşyalarını biz kullanılabilir veya tamir edilebilir olanlarını alıyoruz. Tamir atölyemiz de var. Bacağı kırılmış. Bacağını onu bizim ustamız yerine getiriyor, yapıştırıyor. Yüzü astarı, kumaşı eskimiş. Kumaşlar var, kumaşını değiştiriyoruz. Onu biz eşyası olmayanlara gönderebiliyoruz. Yani böyle bir geniş yardım çeşitleri var. Şu anda baktığımız yerde ve Türkiye şartlarında avantaj gibi görünüyor.
Evet, şu an için büyük bir avantaj. Çünkü şunu da biliyorum ben. Hani daha önce yaptığımız programlarda diyelim ki mağazadan giyinme hissi. Hani bir insan için önemlidir. Çocuk için önemlidir. Bunu Türkiye'de başlatanlardansınız zannediyorum.
Kesinlikle.
Ki. Yani bir aile girip aile fertleri işte beğendikleri ayakkabıdır, pantolondur, kabandır. Onları seçerek orada mağazada giyinip oradan çıkıyorlardı. Bir kapıdan girip öbür kapıdan
aynen
çıkıyorlardı
öyle.
Değil mi?
Ya öyle güzel böyle, hatta bir çoğunu belki çekmişizdir. Kliplerimizi yansıtmışızdır. Çocuk almış eline o yeni kıyafetleri, pantolonu kucaklamış, sarmış böyle. Ayakkabıyı eline almış böyle. Annesinin yanına koşa koşa gelmiş, diyor ki anne bak ayakkabı da verdiler, pantolonu da verdiler, ilave ediyor hem de yeni diyor. Yani çünkü yardım olarak bir yardım almaya gideceği bir yere düşündüğü zaman çocuk herhalde düşünüyor ki bunlar bize giyinmiş kıyafetler verecekler yardım olduğu zaman. Bir bakıyor hepsi yeni.
Evet.
Ya bir mağazaya girmiş gibi, mağazada alışveriş yapıyor gibi. Deniyor ki yani toplam bir ferdin 5 kalem alma hakkı var. Giriyor mağazaya, her bir fert kendine 5 çeşit seçiyor. 5 adet seçiyor. İşte ayakkabısı, pantolonu, gömleği neyse seçiyor. Bir ailede 5 kişi varsa 25 parça, siz bir 25 parça alışverişe gitsiniz. Ne kadar parası değil mi?
Evet.
Ve bunlar da aslında bizim hem piyasa malı dediğimiz ürünler de var ama şimdi çok bildiğiniz markalar da var içlerinde. çok önemli markalar da var. Onlardan da bize güzel kıyafetler geliyor. Yani bu buradan baktığımız zaman şöyle çok güzel bir güzelliği de var tabii. Birçok o yoksul insan ömründe hiç giymediği markayı yeni olarak orada giyiyor
olarak
ve gidiyor.
Giyebiliyor
ve gidiyor.
Onların yüzündeki mutluluk da
kesinlikle şeymez, kesinlikle.
Evet,
kesinlikle.
Bir de ben Sayın Kunt şunu hatırlıyorum. 23 Nisan'larda ya da işte çocuklara yönelik çalışmalarınızda o çocukların hayallerini gerçekleştirebilme. Yani birçok alanda ilki başardınız ya da ilklere imza attınız Türkiye'de. Hani bu belki biraz öncelikle Türkiye içi çalışmalar gibi ama bunlar faaliyet alanlarınız da sizin. Çocukların hayallerini gerçekleştirme, onların işte mektuplarla sizlere ulaşması.
Evet.
Diğer taraftan zannediyorum ki bu prefabrik evler konusunda
evet,
yine ilkleri başlattınız ve bu işte depremlerde ya da savaşlarda kolunu bacağını kaybetmiş olan insanlara protez yapabilmek için zannediyorum ki merkezler açtınız herhalde, değil mi?
Bizim Binbir Çocuk Binbir Dilek diye bir projemiz
evet,
var. Sanırım 12-13 yılı aştı. Tam yılını hatırlayamayacağım. Biz çocuklara, değişik kesimlere zaman zaman, bazen yetim konseptinde, bazen Suriyeli konseptinde, bazen göçmen konseptinde, bazen işte gideriz bazı okullarda, bizim yaptırdığımız onlarca okul var. Sadece bizim
laboratuvarlar, kütüphaneler.
Sıfırdan yaptırdığımız sanırım
evet,
15 civarında okul var Türkiye'de.
Binasıyla
beraber çalışıyor şu anda.
Evet.
Kendi okullarımızdaki çocuklara sorular sorduk. Bu soruları son yıllarda biraz daha sosyolojik analizlerle sormaya başladık çocuklara. Sorulardan bir tanesi sadece dilekle ilgiliydi. Yani bir dileğini sorduk. İşte dedik ki işte babanız size doğum gününde hediye almak istese pakette ne çıkmasını isterdiniz vesaire gibi. Yıllardır bu proje devam ediyor. İçerisine başka sorular da koyduk. Mesela son yıllarda koyduğumuz, ben çok önemsediğim birkaç cevap var. Bunu çok da ifade ediyorum. Çocuğa demişiz ki mesela, iyilik nedir demişiz? Annemdir demiş. Yoksulluk nedir demişiz? Babamdır demiş. Yani paylaşmak nedir demişiz? Bir simidi ikiye bölmektir demiş. Çok daha önemli bugünlerde.
Küçüklerin dünyasının
bugün, bakın bunlar orta bir çocuğu. Orta bir
evet,
ortaki çocuğu. Demişiz ki barış nedir demişiz? Bunun cevabını her böyle konuştukça tüylerim diken diken oluyor. Sarılmaktır demiş. Ya ben bütün literatürleri taradığım kadar barışın tek kelimeyle ifade eden bir tanımını daha hiç duymadım.
Ve çocuklar bu mesajları evet, veriyorlar aslında.
Sarılmaktır demiş. İnsan kime sarılır?
Sevdiğine sarılır.
Sevdiğine sarılır.
Ya da insana sarılır.
Sevgi ne büyük bir güçtür. Aynı zamanda imani bir güçtür biliyorsunuz. Hadis-i şerif vardır değil mi? Birbirinizi sevmedikçe gerçek iman etmiş olamazsınız buyuruyor Allah Resulü. Yani buradan yola çıkarsak, severseniz sarılırsınız. O zaman severseniz barış olur. O zaman sevmenin yolunu aramak lazım barış için özellikle. Sarılmanın, o zaman barışmanın yolu sarılmak.
Aslında çocukları dinlemek gerekiyor. Dünya
evet,
barışı için değil mi Gökçen Hanım?
Evet. İşte biz burada onların sadece bir dileklerini yerine getiriyoruz. Kimisi demiş ki mesela, çok ilginç şey vardır. Dilekleri vardı. Annem, ben yetimim, babam vefat etti. Annemin ellerinde hastalık var. Çamaşır makinesi.
Değil mi?
İşte birisi diyor ki böyle kendi bireysel ihtiyaçları için işte bir top isteyen, ya bir kırmızı ayakkabı istemiş çocuğun bir tanesi, düşünün.
Hani bir soru soruluyor ne istersin diye. Belki de hani gerçekleştirilecek, şunu demiyor, ben bir otomobil ya da bir ev istiyorum demiyor. Yani bir ayakkabı ya da bir simit isterim diyenler, ben onları da duydum.
Bakın tabii başka bir...
Ben kuru fasulye isterim.
Tabii kuru fasulye
diyenler,
yemek istiyor bir tanesi. İlginç bir dilek. Okula zil istiyorum demiş, bir köy okulu.
Var mısınız ya?
Okulun zili yok.
Yani kendisine, nefsine,
kendisine
değil,
bir
okulu
şey,
için
okuluna zil istiyor. Okulda zil yok.
Evet.
Yani işte kim bisiklet istemiş, kim bilgisayar istemiş. Tam yıllar geçtikçe, biraz yoksulluğun da tabanı yükseldikçe istekler de yükselmeye başladı
evet,
biraz da. İşte kendine çalışma masası isteyenler, bilgisayar isteyenler, laptop isteyenler. Çok acıdır. Babasının fotoğrafını isteyen bir çocuk vardı bundan yıllar önce. hiç babasının fotoğrafını görmemiş. Biz onu bütün akrabalarını araştırdık. Babasının bir siyah beyaz fotoğrafını bulup çerçeveleyip verdik o çocuğa. Yani babasının fotoğrafını istemek gibi bir dileğin sosyopsikolojik nasıl bir anlam vardır? Bunu çok, çok derin derin düşünmek lazım.
Çocuklarımıza şimdi, nasıl bir dünya sunduğumuzun bir göstergesi değil mi?
Yani biz işte bu yılda çocuklara mektuplar yazdırıldı. O mektuplar okunacak ve o dilekler için bizim Binbir Çocuk Binbir Dilek web sayfası var aynı zamanda. Orada yayınlanacak. Ve her kişi de vatandaşımız oraya girip istediği dileği gerçekleştirebilecek onayın olarak. Dünya kadar proje. Yani var Deniz Feneri'ni yürüttü. 2000'li yıllardan sonra o zaman belki hatırlarsınız bizim Yüz Köy diye projemiz vardı o zamanlar. Yüz Köy projesiydi adı ama binlerce köye ulaştık yani. Her köyden canlı yayın yapılırdı o zaman Deniz Feneri programı da vardı biliyorsunuz. Ve köyün ne kadar hanesi varsa hepsine bir defa kesintisiz gıda dağıtılırdı. Ve köyün
acil ihtiyacı neyse.
Suya ihtiyacı varsa çeşmesi yaptırılırdı. Akmıyorsa uzaktan getirtilirdi. Köyün hastası varsa eğer karşılayamadığı bir şey varsa o hasta tedavi ettirilirdi. Sakatı varsa bir ihtiyacı varsa o karşılanırdı. Fertlerin ve köyün genel ihtiyaçları tamamen karşılanırdı.
Okul ihtiyacı varsa o karşılanırdı.
Yani bu köy projesiyle ilgili şu anda bir araştırma yapsak gerçi belki yüzlerce köyün çok temel ihtiyaçları karşılanmıştır. Mesela bir tane örnek vereyim. Çanakkale'nin Yenice ilçesinin Armutçuk köyünde bir proje o zaman yaptık. Köyün 78 hanesinin hepsine tuvalet banyo yaptık. Yoktu çünkü. Köye kiraz bahçeleri yaptı, keçi ağları yaptı, köyün yolu yoktu. Balyak aracılığı onu yaptı, köyün suyu yoktu, çeşmeler geldi, sular aktı vesaire. Köy artık köy kente döndü yani. Şimdi yine bize gelen müracaatlardan yola çıkarak projeler ürettik o zamanlar. Mesela Güzel Evim diye bir proje yaptık. Güzel Evim'in şeyi şu, vatandaş gelmiş bize başvurmuş. Diyor ki benim işte kocam öldü, kira verecek halim yok, bir evim yok. Şimdi biz işte belediyelerden, bazen devletten, bazen işte akrabalarından bir ev yapacak kadar yer aldık. Ona ihtiyacı büyüklüğünde çok mini ev yaptık. Yüzlerce ev yepyeni. Veya işte ya evim çok kötü köyde bir yerde, işte beldede falan. Damım akıyor, duvarlar yıkıldı, yapacak halim yok. Gittik yıktık onu yeniden yaptık. Yani yüzlerce ev vardır böyle yaptığımız adı.
Bu aslında birçok projeye de Türkiye'de örnek olmuş.
Evet, güzel evim. Ya mesela şu anda birçok belediyenin yaptığı proje vardır. Yıllar önce, belki 10 yılı aşmıştır, Hoş Geldin Bebek diye bizim projemiz vardı. Evet, hatırlarsınız. Evet, şu anda bazı belediyeler yapıyor projeyi bu. Evet. Yani bu yeni doğan ünitelerinde, hastanelerin o yoksul annelere bir paket, işte bebek arabası, zıbını, onu bunu, çocuğun hediyesi vesaire falan. Ve o çocuk şey, o anne onu alamayacak, imkansız bir şey alacak kucağına, sadece götürecek köyüne yani onu. Hoş Geldin Bebek diye proje yaptık. Köy okullarıyla alakalı çalışma yaptık. Köyü, okulu olmayan köylere okul yaptık. Yıkılmış köylerin okullarını onardık. Mecburen yıkılmış köylerin okullarını onardık ve öğretmenler tayin oldu birçok köyde böyle. Okul olmadığı için taşınıyor vesaire falan. Yani ihtiyacın neyse ülkenin, köyün, beldenin, şehrin, ona göre dünya kadar proje geliştirdik. Ya mesela bazı istekler geldi. Baktık ya biz bir kalemde işte 100 bin lira bir şey, bir kalemde onu ödeyemeyiz ona. Dedik ki ya buna başka bir yol bulalım. Bir Hayat Kurtar diye bir proje yaptık online. İşte hikayesini yazdık o ihtiyacın, o vatandaşımızın web sayfamıza. Orada 3, 5, 50, 100 biriken paralar 3, 5, 10 işte bir ay içerisinde işte 100 bin lira doluverdi ve o ameliyattır, o evdir, o başka şeydir. Bakın hatırlarsınız o zamanlar Bağkur bir af çıkarmıştı bundan yaklaşık 7-8 sene önce. Belki 10 küsur sene önce. Evet. İşte şu kadar borcu kalmış, öderse emekli olacak. Adam zaten Bağkurlu, toplumun en alt sınıfı biliyorsunuz. Ödeyemiyor. binlerce insanın bağkur borcunu ödedik bir projeyle ve o insanlar emekli oldular. 3000 lira, 5000 lira, 10 bin lira, 20 bin lira. Binlerce insanı o projeyle o zaman emekli yaptık. O bir hayat kurtar projemizi hiç unutmuyorum. Aydınlı bir kızımız vardı, Fatma Öncü. Ben o zaman İzmir'deydim. İzmir Şube Başkanlığı yapıyordum derneğin, Deniz Feneri'nin. Fatma babasıyla geldi, kapıdan girdi. Skolyoz hastası, ortaokul, lise çağlarında böyle ufacık bir boyuyla biri iyice kamburlaşmış. Babası işi bırakmış, valilikten izin almış. Kızının ameliyatı için kapı kapı yardım topluyor. Yardım topluma izin almış şeyden, valilikten. 100 bin lira gerekiyor ameliyat için Fatma'nın. Ama 100 bin lira bir kalemde bir kişiye vermek çok kolay bir şey değil. Prensip olarak da o kadar büyük parayı bir kişiye vermiyoruz. Ama o durum çok acı.
Kızın durumu da ciddi.
O zaman neyse, ben çok umut vermeden Fatma'yı gönderdik. Fatma'nın kapıdan çıkarken bir bakışı var, bakın aradan kaç yıl geçmiş, belki 15 sene geçti. Ya sanki son umudum sizdiniz, siz de mi der gibi böyle. Ramazan'dı, hiç unutmuyorum. Ben gece sahurda kalktım, Fatma'nın hikayesini ben yazdım. Bir de bir hikaye için çok fazla 5000 lira gibi şey koyuyorduk. Yani bir hikayeye o kadar para verelim diye. Baskıyla biraz genel merkezde 15 bin lira koyduk. Yani Fatma'nın ameliyatı 100 bin lira ama 15 bin lira bizden olsun diye. Aradan bir hafta geçmedi, İstanbul'dan bir telefon geldi. Dediler ki Hamit Bey, Müjde Fatma'nın ameliyatını bir kişi yaptıracak.
Ne kadar güzel.
Allah uzun ömürler versin. O kızları büyümüştür şimdi. Yeni kızları olmuş. Elvir Baliç, o zamanki Fenerbahçeli futbolcu. Eşi daha yeni doğum yapmış. Bir kızı olmuş. Ve hikayeyi okumuşlar bir şekilde.
Bakar mısınız?
Etkilenmişler ve demişler ki bu ameliyatı biz yaptıralım. Ve o ameliyatı onlar yaptırdılar. Yani ülkedeki o zamanlar biliyorsunuz zaten yoksulluk çok.
Bütün bunlar içinde tabii ülke ekonomisinin seviyesi
kesinlikle
o dönem düşüktü. İnsanların gelir seviyeleri düşüktü. Hükümetin ya da işte devletin yapabilme, yetişebilme gücü zayıftı o dönemlerde. Hani şükür bugünlerimiz çok çok güzel ama bu anlatılan dönemlerde hakikaten Türkiye, hani biz o yolu olmayan köylerden bahsediyoruz. Hastaların hastaneye ulaşamadığı zamandan bahsediyoruz ama şu an için şükür. Yani Sağlık Bakanlığı'nın helikopteriyle gidip hastaları yani alabiliyoruz biz ama o dönemler çok daha sıkıntılı dönemlerdi.
2001 krizini aşmış Türkiye. Ya. 2001 krizin ardından
yani.
Ardından böyle bir ülkede yaşıyoruz. Yani ben ülkemizin şu anda geldiği yeri de özetlemek için bunu da önemli olduğunu düşünüyorum. Hiç unutmuyorum. Bir dosya geldi önüme. O zaman İstanbul'dayım, sene 2001 sanıyorum. Hikaye aynen şöyle. Bir kadın yatalak olan kocasının başının ucunda elinde bir tas. Su, sadece su var. Kuru ekmeği suya bandırıp eşine yediriyor. Yatalak eşine yediriyor kuru ekmeği. Şimdi ben bu hikayeyi durunca eşime dedim ki kalk bu akşam bu eve gidiyoruz. Bize hikaye getiren gönüllümüzle bir yerde buluştuk. Buluştuğumuz zaman dedi ki ama çok acı, adam vefat etmiş. Yetişememişiz adama. Evine gittik. Evinde ağıtlar var. Kadın ağıt yakıyor. Komşular gelmiş. Mendil satan bir çocuk evvela gelmemiş. Çocuklar babasının öldüğünü haberi yok, bilmiyor. Kadın şöyle ağıt yakıyor. Kulaklarımla duyduğum bir hikaye. Bugün çöpte ekmek yoktu. Bugün kocam kucağımda aç öldü. O zamana kadar o hikayedeki geçen kuru ekmek çöpten toplanan ekmekler.
Onu yediriyormuş.
Onu yediriyor. Mendil satan bir çocuğun dışında eve başka gelir gelmiyor. Bunu anlatırken şunu ilave ediyorum. O günlerden bugünlere geldik ve bugün o hikayenin yaşandığı evlerde bu yatalak kocasına bakan kadınlar yaklaşık asgari ücret kadar maaş alıyorlar.
Evet.
Devlet bu 15 yıl içerisinde sosyal devlet olma özelliğini bayağı bir aşama kat etti ve hastasına, işte daha bugün biliyorsunuz işte torununa bakanan annenlere, babaannelere, evet, maaş bağladı devlet yani.
Evet.
O günlerden bugünlere geldik. O süreç içerisinde de takdir Mevla'nın Deniz Feneri birçok projeyle çok boşluk doldurdu. Az önce bahsettim. Yani Deniz Feneri yoksulların tek ikinci kapısı olmuş devletin haricinde. Yani ayda yaklaşık 50 bine yakın aileye yardım dağıtırdı Deniz Feneri. Her ay yaklaşık 50 bine yakın aileye yardım dağıtmak çok ciddi bir sosyal yüktü. Evet, yani. Evet. Ama hamdolsun aslında totalde bugün o yardımlar hala gidiyor Türkiye'den. Kendi ülkemize, Suriye'ye ve dünyanın yüzlerce ülkesine gidiyor. Evet. Ama adı hem Deniz Feneri hem başka yardım kuruluşlarımız aracılığıyla yardımlar hala dağılmaya devam ediyor.
Çalışma sistemimizde bir kısaca anlatalım. Gönüllülük esası ve gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırma herhalde, değil mi?
Şimdi bize önce vatandaş başvuruyor. Ben yoksulum ve şu ihtiyaçlarım var diyor. Biz onu kaydediyoruz ve hemen sosyal inceleme elemanlarımız, zaten çok bu anlamda eleman istihdam etmiyoruz, gönüllüler aracılığıyla. Sisnet diye bir programımız var mesela. Siz gönüllüsünüz, bize demişsiniz ki ben size sosyal inceleme yapabilirim. Diyoruz ki işte bir vatandaş başvurdu, bir baktık o mahallede, o civarda kim sosyal inceleme için gönüllülük başvurunda bulunmuş? Hatice Uysal. Online olarak Hatice Uysal'a o dosyayı atıyoruz. Hı hı. Hatice Uysal'ın cep telefonuna ve mailine düşüyor. Hatice Uysal o dosyayı atıyor, çıktısını alıyor, o aileye gidiyor, sosyal inceleme yapıyor, bize gönderiyor. Biz de karar veriyoruz. İhtiyacı neyse, gıda ise, nakitse hesabına bankadan havale gidiyor. Nakit değil de aynı ise kapısına kadar bizzat gıdadır, giyimdir. Giyimse davet edip mağazada giydiriyoruz. Hı hı. Ama ev eşyası ve başka aynı ihtiyaçlarsa bizzat evine kadar götürüyoruz. Arabanız var diyorsunuz ki ben arabamla yardım dağıtacağım. Geliyorsunuz, ufak arabaysa gıdaları arka yöne dolduruyorsunuz. Kaç ailelik gıda alıyorsa dağıtıp teslim edildi makbuzunu tekrar bize getiriyorsunuz.
Gönüllülerimiz yapıyor.
Şimdi yaklaşık %30 civarında personel, %70 civarında gönüllü gücüyle işlerimizi yapıyoruz. Bilgisayar başında kayıt almadan, sosyal incelemeden yardım dağıtımına varıncaya kadar gönüllülerimiz bize gelip ben şu alanda yardım edebilirim diyor. Biz de o alanda bir iş çıktığı zaman kendisini arıyoruz, davet ediyoruz ve o işi onunla beraber yapıyoruz.
Evet. Peki, noktayı koyalım isterseniz.
Evet, bugün projeleri de konuşacaktık ama inşallah haftaya devam edeceğiz. Hamit Bey, teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Için. Ben teşekkür
ederim. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, bu haftalık biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Gönül Köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.